Ayrım 5. Sayfa 35. Tecrübe çeşitleri ve dini tecrübe. Birey günlük hayatta değişik birçok tecrübe yaşar. Bu tecrübeler çoğu zaman ilksel ve tali tecrübeler, genel ve olağanüstü tecrübeler, içsel ve dışsal tecrübeler şeklinde sınıflandırılır. Belki de en açık ve sade tasnif, duyum tecrübesi, genel tecrübe ile derinlik tecrübesi şeklinde yapılan ayrımdır. Genel tecrübeler her gün hayatta süje-obje karşılaşmasının sonucu olan şeylerdir. Bu tecrübeler bir bakıma ilksel tecrübeler olup hayatın görünür yüzeyinin ötesine geçemeyen tecrübelerdir. Bununla birlikte dışsal duyuma ilave olarak derin boyutları keşfetmek için yüzeyselliğin ötesine geçen özel çabalar da vardır. Bu olağanüstü tecrübeler insandaki derin boyutun varlığını gösterir. Hayattaki bu derin boyut, güzellik, değer, anlam ve hakikat olarak farklı şekillerde keşfedilen gerçekliklerdir. Söz konusu gerçeklikler, sıradan insan tecrübesi üzerinde derin düşünceler vasıtasıyla meydana gelir. Bizler hakikati ağaçtan aldığımız bir elma gibi, yani bir obje gibi tecrübe etmeyiz. O yüzden yakın dünya tecrübesi ile yakın olmayan dünya tecrübesi birbirinden ayrılmalıdır. Sayfa 36. Yakın dünya tecrübesi çocuğun hareket ettiği ve yaşadığı dünyadır. O her gün görme, işitme, hissetme ve benzeri duyumlarla verilmiş bir dünyadır. Mana ile düşünülen veya en direkt dünya yetişkinin dünyasıdır. Bu dünya akılla organize edilmiştir ve sorunlarla doludur. Gelenekle zenginleştirilmiş ve dille tanımlandırılmıştır. Ferdin yakın, işte orada olan dünyadan, düşünceyle veya anlamayla kavranan dünyaya hareketi, süjenin yaşamı içerisinde bir değişim meydana getirir. Lonergan bunu bir dünyanın başka bir dünyanın içerisindeki dönüşümüne benzetir. Dipnot 22. B. Lonergan, The Subject, DLT, 2. baskı, London, 1974, S79. Böyle bir durumu Platon'un mağarada tutuklu kalan insanların durumuna benzetebiliriz. Yani karanlık dünya imajı ile aydınlık dünya imajı arasındaki ilişki gibi. Söz konusu değişim ferdin yaşamında bir ayarlama ihtiyacını gerektirir. Tecrübeyi yaşayan kişiler söz konusu dönüşümün kendilik bilincinin kalitesini değiştirdiğini söylemektedirler. Çünkü böyle bir dönüşüm yeni bir anlam dünyasının penceresinin açılması demektir. Anlam dünyası bireye doğrudan sunulmuş veya ona yakın olan bir dünya değildir. Gerçekliğin gerçek dünyası hem verili dünyadan, yani her gün doğrudan ve sıradan bir şekilde alınanlardan, hem de onun ötesindeki anlam dünyasından alınanlardan oluşur. Dolayısıyla süje, objeler dünyasından aldıklarıyla düşünülebilir bir dünyaya, insan anlamının yeni ufuklarına ulaşır. Dini tecrübeden ancak bu yeni gerçekliklerin anlam dünyası içerisinde bahsedilebilir. Yakın dünya tecrübesi aşamasında olan bir çocuğun dininden veya dini tecrübesinden bahsetmek saçmadır. Dini tecrübenin temel karakteristiği bireyin aşkın terimiyle ifade edilen yeni bir ilişki türünü bulması veya çıkarmasıdır. Dini tecrübe de ikincil tecrübe, yani derinlik tecrübesi ile aynı modeldedir. Kısaca her dini tecrübe denilen olay bir derinlik tecrübesidir, fakat her derinlik tecrübesinin bir dini tecrübe olduğu söylenemez. Bunun için şöyle bir temel prensip ortaya konulabilir. Derinlik tecrübesi içerisinde dini tecrübe olmayan başka tecrübeler de bulunur veya bulunabilir. İşte bu bağlamda bazı tecrübeleri dini diye belirlenen boyut dininin kendisi olmaktadır. O yüzden bir derinlik tecrübesinin dini tecrübe olabilmesi için insan tecrübesinin dini boyutuna referansta bulunması gerekir. Dipnot 23. Lane AGE S11-12. Sayfa 37. Bununla birlikte kullanım kolaylığı bakımından dini boyuta referansta bulunan tecrübe kavramına kısaltılarak dini tecrübe denilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere bir tecrübenin dini olup olmadığını din belirlemekte, her dini tecrübenin de kutsal bir tecrübe olduğuna inanılmaktadır. Kanaatimizce kutsallık tecrübeden ziyade dinden, dinin kutsallığından gelmekte ve dinden hareketle tecrübeye atfedilmektedir. Dini tecrübe. Yaygın kanaat, kutsalla doğrudan veya dolaysız bir temasın dini tecrübeyle mümkün olduğu şeklindedir. Böyle bir düşünce, tecrübenin doğası hakkındaki bir yanlış anlamaya dayanmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere, derinlik tecrübesi dolaysız tecrübeden daha komplekstir. Çünkü bu tecrübe sırasında süje, görünen dünyanın ötesine geçer ve görünmeyen yeni bir dünya ile derinlik ilişkisine girer. Bununla birlikte böyle bir kabul, kendi içerisinde bazı zorlukları da barındırır. Öncelikle böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için Tanrı'nın var olması ve insanlarla böyle bir ilişkiyi kabul etmesi gerekir veya tersini düşünürsek, insanların Tanrı'nın varlığını kabul etmesi ve böyle bir ilişkiye hazır olması gerekir. Bunlar olmadığı takdirde insan tecrübesinin dini boyutu hakkında birçok sorunla karşılaşılacağı açıktır. Sayfa 38. Dini tecrübenin insanlar arası bir ilişkiden ziyade bireyin Tanrı'yla doğrudan ilişki kurmasıyla ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Elbette böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi, Tanrı'nın insana kendisini açması veya ifşa etmesini içerir. Bu yüzden dini tecrübenin Tanrı'nın bir lütfu olduğu vurgulanır. Bu lütuf sayesinde ferdin yeni bir seviyeye yükseldiği ve Tanrı vizyonuna sahip olabilecek seviyeye geldiği düşünülür. Bireyin Tanrı karşısındaki durumu aynaya bakmaya benzetilir. Aynada yansıyanların görülebileceği ancak Tanrı aynasında onun yüz yüze gelecek şekilde görülemeyeceği söylenir. Mesela Thomas Aquinas, bizler her ne kadar Tanrı'yı bildiğimizi ve tecrübe ettiğimizi söylüyorsak da bunun sınırlı kapasitemizle belirlenen bir bilme ve tecrübe etme olduğunu ifade eder. Dipnot 24. Thomas Aquinas Summa Theologica 1. Ed. Anton C. Pegis Random House, New York Q. 12 A. 12 Kanaatimizce bu temel prensipler Tanrı hakkındaki insan tecrübelerinin dolaylı olduğunu gösterir. Dolayısıyla da yaratıcı tecrübemize aracılık eden varlık, varlıklar ve Tanrı vahyi olmaksızın dini tecrübeyi sağlam bir zemine oturtmak mümkün gözükmemektedir. Böyle bir problemin farkında olarak D. Lane şunları söyler. Her dini tecrübe kişiye Tanrı tarafından bir lütuftur. Dini tecrübe asla insani bir gayretin sonucu değildir. Dünyada Tanrı'nın lütfu tecrübe vasıtasıyla hissedilir ve böyle bir tecrübe bize zarar vermez. Elbette Tanrı'nın olayların normal akışı ve tarih içerisinde insan durumunun şartlarına uygun kurtuluşu gösterdiği unutulmamalıdır. Lütuf doğa içerisinde gelişir, o doğayı yıkmaz ve doğaya kayıtsız kalmaz. İnsanla temas kuran Tanrı, onun kurtuluşu için bazı şeyleri vasıta kılar. Bu bazen Tanrı'nın kendisi, bazen peygamber, bazen de bir kurum olarak kabul edilir. Dipnot 25 D. Lane The Experience of God S. 14 Sayfa 39 Dini tecrübenin Tanrı ile vasıtasız bir irtibatı içerdiği iddiası kadar İnsan tecrübesine Tanrı'nın vasıta kılınması da oldukça aşırı iddialardır. Özellikle ikinci iddia mantıksal olarak başka şeylerden veya nesnel tecrübelerden hareketle tanrısal tecrübenin çıkarılabileceği izlenimini verir. Burada beşeri tecrübenin sonucu olarak Tanrı'ya ulaşılmak istenir. Gerçekte bu insan tecrübesinin sınırlılığıyla Tanrı'nın ortaya konulmasıdır. Sonuçta gelinen nokta ise Tanrı'nın, sücenin zihninden çıkarılan inşa edici hayal gücüne dönüştürülmesinden başka bir şey değildir. Görüldüğü üzere dini tecrübe meselesi oldukça problemli ve karmaşık bir sorundur. Çünkü problemin kesin çözümü için vasıtalı veya vasıtasız tanrı tecrübelerinin ötesine de geçilmesi gerekmektedir. Hatta burada insanın bilmesinden ve tecrübesinden farklı olarak karşılıklı tecrübe ve karşılıklı bilme kavramları da hesaba katılmalıdır. Çünkü teist için tanrı, tecrübelerimiz içerisinde başlangıçtan beri karşılıklı var olandır. Radikal teizmin savunucularından biri olan Aquinas'ın Tanrı'nın bilinen her şeyde görülebileceği iddiası, dipnot 26, bu düşüncenin en güzel örneğidir. Dipnot 26, Aquinas Summa Theologica 1, 85, 3, 86, 1. Bununla birlikte teist perspektife göre dini tecrübe, tecrübemizde var olanı anlaşılır kılar. Fakat bizzat Tanrı'nın kendisini anlaşılır kılmaz. Tecrübe, dünyaya göre hem içkin hem de aşkın kabul edilen Tanrı'nın daha çok süje perspektifinden gayesel aktivitesinin karşılıklı tecrübesini ve karşılıklı keşfini yansıtır. Rahner bu düşünceleri, günümüzün eğilimi Tanrı hakkında konuşmaktan ziyade ona yakın olan şey hakkında konuşmak, Tanrı terimini kullanmaktan ziyade dünya ve dünyaya karşı sorumluluklar hakkında konuşmaktır diyerek desteklemeye çalışır. Dipnot 27. K. Rahner, Foundations of Christian Faith, DLT, London, 1978, S64. Sayfa 40. Böyle bir eğilimin zemininde bizim Tanrı'yı tecrübe edemeyeceğimiz anlayışı vardır. O ancak kendisine yakın olanla, dünya ile anlaşılabilir ve tecrübe edilebilir. Dolayısıyla da karşılıklı tecrübe ve bilme, dünyayı karşılıklı bilme ve tecrübe etme şekline dönüşür. Çünkü Tanrı, Schillebeck'in tabiriyle, bütün insan tecrübelerinden aşkın ve bizim kişisel ilişkilerimizden ötesinde olandır. Dipnot 28. E. Schillebeck's God and Man, Sheet and Ward, London, 1969, S164. Böyle bir düşünceyi, felsefesini neredeyse dini tecrübe üzerine kuran Pascal'da da bulmak mümkündür. O, Tanrı'yı eserleriyle, yaşanan tecrübelerle çıkaramamış kişilere şöyle der. Rahatına bak, şayet sen beni henüz bulmamışsan beni araştırma. Dipnot 29. Blaise Pascal, Penses, çeviren A. J. Krailsheimer, Penguin Books, London, 1995, S51. Bu aslında bir paradigmanın ifadesidir. Çünkü Tanrı hem eserleriyle tecrübe edilecek bir iman objesi hem de araştırma konusu edilemeyeceğinden bir risk alışın ifadesi olmaktadır. Kısacası Pascal, tecrübe sürecini bir zar atmaya dönüştürür. Ya inanırsın ya da inanmazsın. Yani ya kazanırsın ya da kaybedersin. Bununla birlikte Pascal'ın burada aslında başka bir şeye vurgu yaptığı görülmektedir. O da, bireyin iç dünyası ve dış dünyası arasında yapılan ayrımın suni bir ayrım olduğudur. Bu yüzden Pascal, dışarıda kaybolan insanın iç dünyasının benine dönmesi gerektiğini söyler. Bu ise asla sonuçlanamayacak bir süreç demektir. T.S. Eliot da söz konusu paradigmadan kurtulmanın imkansızlığına işaret ederek, hiçbir noktaya varamasak da, ben-sen anaforunda kaybolsak da çabalamaya devam edilmesi gerektiğini söyler. Parantez aç, dini tecrübe hususundaki kapa araştırmalarımızda durmamamız gerekir. Araştırmalarımız sonunda başlangıçta olduğumuz yere ve yine ilk ne biliyorsak o noktaya gelse bile. Dipnot 30. T.S. Eliot, Little Gidding, Complete Poems and Plays, Herkart, 1952, S145. Sayfa 41. Tanrı'nın varlığının düzeni içerisinde dolaysız ve vasıtalı olarak mevcut olduğu düşüncesi, kendi içerisinde varlığın ontolojik olarak bireye göre önsel, a priori olduğunu söylemek demektir. Meselenin tartışmalı olan yönü, Tanrı'nın nasıl dünyada var olduğu ve nasıl insan tecrübesinin dini boyutları vasıtasıyla iletişim kurduğudur. İnananlar için Tanrı'nın dünyadaki gerçekliği ulaşılabilir bir mevcudiyettir ve o her yerde mevcut olandır. Onun her yerde mevcut olması insan için bir lütuftur. Teoloji, insan tecrübesindeki Tanrı'nın her yerde mevcut olamayacağını söyleyerek bir bakıma söz konusu inancın içini boşaltır. Fakat asıl konu, yani bireyin Tanrı'yı tecrübi olarak nasıl var kıldığı sorusu ne inanan ne de teolog tarafından cevaplanmaktadır. Görüldüğü üzere Tanrı tecrübesi hakkında konuşurken insan tecrübesini aşan derin bir tecrübe hakkında konuşulmaktadır. Bu yüzden günümüz filozofları Tanrı'nın objeleştirilmesine şiddetle karşı çıkmakta ve onu kavramsallaştırmaktan kaçınmaktadırlar. Mesela Paul Tillich Tanrı için varlığın temeli ve insan varlığının derinliği, Rahner, beşeri aşkınlığın sınırı ve dayanağı, Bonhoeffer, aramızda olanın ötesi, Buber, ben-sen karşılaşmasında bir an görünen ilahi sen tabirlerini kullanırlar. Dipnot 31. Bakınız, Martin Buber, Ben ve Sen, çeviren İnci Palsay, Kitabiyat, Ankara, 2003, sayfa 53. Şu halde, senin nesi tecrübe edilebilir? Hiçbir şeyi, çünkü o tecrübe edilemez. Paul Tillich, Sistematik Teoloji 1, The University of Chicago Press, Chicago 1967, S-235-241. Rahner, AGE, S-51-57. Bu filozoflarla sıradan inananların birleştiği bir nokta vardır. O da dini tecrübenin ve Tanrı'nın kendini insana açmasının onun bir lütfu olduğudur.